Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında insan sevdiğine aşık olduğunu aç bırakır mı diye konuştuk. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelerde ne olduğuna bakacağız şimdi. Bugün gazetelerde hem Hürriyet gazetesinde hem Sabah gazetesinde dün Erdoğan'ın açıkladığı emekliye muhteşem zam üzerinden acayip güzel pazarlama yazıları var. Yalnız mesela göreceğiz, Mehmet Barlas'ın yazdığı Sabah gazetesinin baş yazısında enflasyon dediğin nedir ki? Yani hepimiz enflasyon değil miyiz biraz? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da da vardı. Hatta acayip bir sepet örneği vermiş. Bunu niye verdi bilmiyorum. Hani haline bakarak halim iyidir mantığıyla mı yürüyor acaba? Öyle bir şey var. Onun dışında Ahmet Hakan mesela bir çağrıda bulunmuş. Diyor ki lütfen diyor Erdoğan bir şey yapsın diyor. Yoksa diyor ele geçirilmiş olan psikolojik üstünlük kaybedilecek. Psikolojik üstünlük mü? Ulan bu bir savaş değil ki. Kimi kime karşı üstün kılmaya çalışıyorsun? 20 Aralık'taki hamle bir daha yapılmalı. Sakın, sakın 20 Aralık'ta ne olduğunu bilmiyorsun. Abuk sabuk konuşuyorsun. Ve bunun üzerine böyle bina edilmiş tuhaf tuhaf haberler var. Göreceksiniz. İlk yayının sonunda sizinle paylaşmayı düşündüğüm bir şey vardı, unuttum. Yayını kısaltıyoruz. Yani açıkça söyleyeyim de yayını kısaltıyoruz biliyorsunuz. Yani artık yayını böyle 15-20 dakika aralığına sığdıracağız. Çünkü yayın uzadıkça özellikle podcast dinleyicisinden çok ciddi sıkıntı geliyor. Biraz daha böyle yoğunlaştırılmış haliyle bir deneyelim bakalım, öyle gidelim. O yüzden biraz geride kaldı. Şimdi paylaşacağım onu. Başka ne var? Ya başlayalım da görürsünüz. Gazete Pencere ile başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Pencere'nin bu sabahki manşeti memur ve emekli TÜİK'e mahkum. TÜİK kim? TÜİK Pekkan. Bundan sonra biz böyle anlayacağız. Ben böyle anlayacağım. İlk yayında da söyledim. 76'yı 38 gösterebilen başka birini tanımıyorum ben Ajda Pekkan dışında. Yani tabii filtreleri var. Geçmişte böyle naylon çorapla başlamış. Şimdi daha profesyonel hale getirilmiş. İnanılmaz bir estetik mucizesi ki bugün Uğur Gürses'in yazısından göreceğiz. Estetik mucizeyle neler yapılabilir? Bu sabahki yayının alternatif başlığı buydu. Ama diğerini konuşmak daha mantıklı gibi geldi. Burada yer vereceğiz ona. Anlatılan hikaye şu. Enflasyonda 19 yılın zirvesine tırmandık. TÜİK Pekkan %36.08 dedi. Enflasyon araştırma grubu ki bağımsız akademisyenlerden oluşuyor biliyorsunuz. Hani bu adamlar evlerinde oturup dur ulan bugün ya dur patlıcan beğendi yaparım. Üstüne de hani 100 gram et alır tamam ya olur falan diyen insanlar değil bunlar. Akademisyenler, çalışma metotları ENAG'ın kendi internet sayfasında da var. Görebilirsiniz doğrudan. Onlar %82.81 olarak açıkladılar dün enflasyon açıklanmadan kabaca bir yarım saat 45 dakika önce bu rakamı. Ama biz TÜİK Pekkan'la yaşamak zorundayız. Çünkü onlar ne derse oluyor. Artık AKP'lilerin de inanmadığı TÜİK'in enflasyon verileri memur, işçi ve emekli tüm çalışanlara kabus oldu. Maaş zamında TÜİK'e mahkum edilen çalışanlar gerçek enflasyonun altında kalan zamla büyük hayal kırıklığı yaşadı deniliyor. Oysa şimdi iktidar gazetelerinden de göstereceğim size. Mutsuz olan yok. Yani şimdi çarşıda pazarda mesela görmek istiyorum o enine çizgili amcaları. Tamam ya 2500 lira ben geçiniyorum kardeşim demesini. Sadece elektrik faturasına gelen zam. Doğalgazı şöyle kendi içlerinde sindirmişler. Nasıl yok ettiler bilmiyorum ama öyle olduğunu söylüyorlar. Üst üste iki ırka giyerim. Ayağıma çift çorap giyip tamam kardeşim ne olacak? Yani paçaları da sokarız çorabın içine. Budur üstüne de çek battaniyeyi. İşte ölmez sağ kalırsan biraz daha yürürsün mantığıyla. Onlar görülecek. Ülkenin tamamının etkilendiği bu yoksulluktan nasıl etkilenmediklerini anlatıyorlar. Göreceğiz. Pencere bu rakamları verdikten sonra iyi denilebilirse tek iyi haber açlık sınırının da altında maaşla yaşamaya çalışan emekliler için 1500 lira seviyesinde olan en düşük emekli maaşı yine açlık sınırı altında olacak. Çok iyi bir haber. Yani açtın ya sen hani. Ha yine açsın. Ama daha fazla parayla açsın. Nasıl? Bence son derece mantıklı. Lan asıl. Yani muhteşem. Çok iyi düşünülmüş. SSK ve Bağkur emeklilerine ise %25,5 zam yapılacak. Sebep? Dün Erdoğan konuşurken dikkat ettiniz mi bilmiyorum. O bölümü öyle bir pas geçti ki. Gerçek bir iletişim mucizesi ya. Oraya zaten onlar şey ya enflasyon farkı. Yani tamam. Ne? İşte anladın onu. Anlamadım ki bir bok. Dedin ki 2500 liraya tamamlayacağız. Yani o verilecek. Tamam evet. normal emekli ne alacak? İşte onlar da enflasyon farkıyla birlikte yani normal onlara da zam ya yapıldı zaten biliyorsun bunu. Anlayan var mı içinizde ne olduğunu? Bakın dün bir saat sürdü. Bir saat. Ne yaptı kardeşim bu adamlar? Çünkü tamamı goy goy konuşmanın. Öyle olur, böyle olur. Goy goy yapıyorsun da altı boş güzel kardeşim. Dedim ya ilk yayının sonunda bir şey okuyacaktım. Unuttum. Unuttum tamamen benim hatam. Ya çok güzel bir iş. Hakikaten acayip seviyorum. Ben ara ara kesintiye uğruyor. Çünkü benim bu dergiye ulaşabilmem ancak işte İstanbul Kitapçısı'ndan kitap siparişiyle olabiliyor. Öyle geliyor dergi bana. Her siparişin içine koyuyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dergisi bu. İST. İstanbul'a ve İstanbulluya dair. 3 aylık sayılar halinde çıkıyor. Aralık, Ocak, Şubat sayısı bu. Yani son sayısı çıkan. İçinde Gökhan Akçura'nın çok şahane bir yazısı var. Ya okurken böyle kafam gitti ya. Ulan hakikaten böyle bir çocukluk yaşadık biz diye. Yerli malı haftası ile ilgili bir yazı var. Çok güzel bir yazı. Benim hiç bilmediğim yani büyük bölümünü zaten benim yaş kuşağım yaşadı bunun. Yerli malı haftası kutlardık. Tarihini hatırlayan var mı içinizde? Bak ben dergiye bakmadan hatırladım. Aralık ayının ikinci haftasıydı. Hep öyle söylenirdi. Normalde ama 12'si 13'ü gibi başlardı. Hep böyle söylenirdi. Aralık ayının ikinci haftası yerli malları haftası. Yayını yaş kuşağı yetmeyenler, izleyenler arasından bunu bilmeyenler olabilir. Ne gazetenin neresine sıkışmış hatırlatın demiştiniz. Hatırlayacağız Hande Hanım. Tamam onu hatırlayacağız merak etmeyin. Bugün kafamıza kartondan böyle meyve sebze sembolleri yapar. Duvarlara panolar hazırlar. Ve şunu yapmaya çalışırdık hep beraber. Ya biz bu ülkenin mallarını kullanıyoruz kardeşim. Mutluyuz. Yerli ve milli. Bak hani bugün söylüyorlar ya ağzı böyle artık yalandan aşınmış tipler. Yerli ve milli olduklarını söylüyorlar. Alakası yok. Onun çıkış mantığını anlatıyor. 1929 yılında dünya büyük bir buhran yaşıyor biliyorsunuz işte hani Amerika Birleşik Devletleri geçenlerde bir hani yaşı böyle 30 civarındaydı galiba bir izleyici mail atmış bu buhranı anlatıyor öyle güzel anlatıyor ki buhranı ama onun için mesela buhran Al Capone'un çıkışı haksız mı değil çünkü içki yasaklarının başlamasıyla aynı döneme denk geliyor kabaca işte Al Capone Indira Gandhi içki yapıyor onun satışıyla birlikte büyüyor mafyanın başına geçiyor falan filan ama sadece bu değil dünya büyük bir ekonomik buhran yaşıyor ve o buhran Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bütün kıta Avrupa'sını etkiliyor bizi niye etkiliyor bizi de şundan dolayı etkiliyor daha Cumhuriyet kurulalı 6 sene olmuş İmzalanan bir takım anlaşmalar nedeniyle Türkiye'nin dışa bağımlılığı devam ediyor. Yani sana hala bir yerlerden alışveriş yapman için zorunlu hükümler var. Ama bunun için de içeride bir sanayi hamlesi başlamış. İşte kağıt fabrikalarının kuruluşu, tayyare fabrikalarının kuruluşu, tarımın teşvik edilmesi. Anlatmıştım ya size hani Cumhuriyet'in 10. yılında bastırılan pulları hatırlıyor musunuz? O kafadaki taşlar, kadınların kafasındaki taşlar. Demiştim ki tütün yaprağı bu ya. Bak adam tütün yaprağından taç yapmış. Onu vurgulamaya çalışıyor. Gökhan Akçura şahane anlatmış onu. Ve 1929 yılında bu hazırlıklar yapılırken devlet bütün kademeleriyle hep beraber bunu yapacağız diye başlıyor. Ben bilmiyordum mesela ilk kutlama törenine bağlı sergi Galatasaray Lisesi'nde açılmış. Ve 10 sene boyunca sadece bir kere dışarı çıkmış. Galatasaray Lisesi'nde meclis başkanlarıyla beraber yapılmış açılışları. Yani hani ben sana ucuza yaşa, yerli malı kullan diyorum ama ben Mercedes'e biniyorum değil. Ben lüks içinde yaşıyorum değil. Benim oğlana bağlı 4 tane vakıf, 64 tane dernek, 84 tane şirket yok. Hep beraber böyle yaşıyoruz. Hatta yazının içinde çok tuhaf bir ayrıntı var, bilmiyordum. Vedat Nedim Tör tam o dönemde böyle yıldızı giderek yükselen bir ekonomi yazarı. Onu müşavir heyetinin başına alıyorlar. Sen yönet diye. Ekonomist. Diploması var adamın. İnanılır gibi değil. Sen 1929'da bunu düşünüyorsun. Neyse. Aynı senenin içinde bu hazırlıklar yapılırken dönemin başbakanı, başvekili İsmet İnönü 13 Kasım 1929'da mecliste bir konuşma yapıyor. Bak lütfen dikkatli dinleyin. Mecliste konuşma yapıyor. Başvekil konuşuyor. Boru değil yani. Diyor ki. Şimdi iktisadi açığın girift olan, güç olan asıl milli kısmına geliyorum. Hop gitti. Asıl milli kısmına geliyorum. Devlet hayatında olduğu gibi, millet hayatında da, kendi kaynağında, gözlük takayım da karizma oluyor ya, Onun için takıyorum gözlüğü. Sen niye gözlük takıyorsun ya? Devlet hayatında olduğu gibi millet hayatında da kendi kaynağıyla, yani üretimiyle yetinmek endişesi. İşte asıl büyük tedbir bu olacaktır. Millet kendi üretiminden fazla sarf etmeyerek kanaatkar bir hayata girmek mecburiyetindedir. Yani devlet insanlara tasarruf tavsiye ediyor, tasarruf tedbirlerini açıklıyor. Ama bunu yaparken diyor ki kendi kaynağını kullanacaksın. Kendi kaynağın ne? İşte bize çocukluğumuzda da öğretilen, belki son kuşak olarak tamamladık. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olmak. Yani meyvenin, sebzenin olduğu bir ülkede, patatesin, soğanın yetiştiği bir ülkede, yemeklik yağın, ayçiçek yağının, zeytinyağının yetiştiği bir ülkede, içilecek tütünün, iyi bir şey değil sigara içmek ama, içilecek tütünün kendi toprakların içinde yetiştiği bir ülkede her şeyini kendin içeride daha az tüketerek yapabilirsin tavsiyesi. Burada anlatılan hikaye var ya, bugün diyelim ki yerli malı haftası düzenleyeceksiniz. Bir tane yerli malı bulamazsınız. Harbi söylüyorum bak. Samanı bulamazsın. Salla yerliyi, samanı bulamazsın. Arpayı, buğdayı, pirinci hiçbirini bulamazsın. Tütün çoktan yok oldu bu topraklarda. Neden? Bugün iktidar tamamını sattı. Tamamını sattı. Gidin bakın. Adana'da o büyük portakal bahçelerinin olduğu yerlerde devasa siteler var. Niye yapıyor insanlar bunu? Portakal düşmanı olduğu için mi? Hayır. Çünkü portakal para getirmiyor. Portakalı üreten adama diyorlar ki sen 1 lira 70 kuruşa mal etmiş olabilirsin, 1 liradan satacaksın. Toprak Mahsulleri Ofisi ürettiği yemeklik buğdaya, yani sofralık buğdaya, sofra ununa döndürülecek buğdaya %23 zam yapıyor mesela. Neden? Kutlasana Allah aşkına bir yerli malı. Yani sen millete aşığım diyorsun, yalan söylüyorsun da o net. Ama millete aşkının karşılığını gösterebilmek için tamam ulan hadi yapalım desen neyle yapacaksın? Hani insanlara bu sıkıntılar geldikleri gibi giderler diyen insanın taktığı 5500 liralık kaşkolla mı? O bile burada üretilmiyor. Bu ülkenin insanları ucuz işçiliğe mahkum edildi. Ve yalan söylüyor birileri sürekli. Yerli diyor, milli diyor, abarak diyor, gubarak diyor. Anlatıyor bir şeyler. Ama bak gerçek bu. Meclis kürsüsünden konuşulan bu. Bugün meclis kürsüsü çok renklenecek. Neden renklenecek? Şundan dolayı. Hazırladığımız yeni ekonomi modeline ilişkin çalışma bugün meclise sevk edilecek dedi dün. Türkiye'yi tek başına yöneten kişi. Meclise iletildiği andan itibaren üzerinde konuşma olacak değil mi? Yani onun komisyon aşaması olacak. Komisyon aşaması olduktan sonra genel kurul aşaması olacak. İstesen de istemesen de boğazına oturduğun muhalefet konuşacak. Muhalefet, merak etmeyin, burada fikri takip her zaman esastır. Dün Abdülkadir Selvi'nin yazısının devamını bugün konuşacağız. Ya kardeşim, burada karnımdan hiçbir zaman konuşmadım ben. Ben sabah hazırlığımı yaptım, merak etmeyin. Size de anlatacağım. Ama meclis kürsüsüne çıktığında ne diyeceksin insanlara? Yani ben sana açlık vaat ediyorum. Evet, karşılığında açlık, yani işte daha ne vaat edeyim ya. Gönlümün en derinliklerinden açlık vaadi. Kalbin kadar temiz bir sayfada, kalbin kadar temiz bir buzdolabı vaat ediyorum sana. İçi boş. Finfin ediyor, hiçbir şey yok içinde. Vaadim bu. Peki karşılığında ne olacağız? Onu anlat bari. Hani bunu, açlığı devam ettireceğiz. Sonra ne olacak? Onu söyle. Mehmet Barlas bugün yazısında... Yazının başlığı bir kere çok tuhaf. Karmaşık ekonomi yazının başlığı. Şimdi zaten başlığı görünce diyorsun ki aha çıtık, yani bitti demek gerçek. Yok. Bak yazı şöyle giriyor. Ya bu insanlar nasıl bakıyorlar etraflarındakilerin suratına, ben çok merak ediyorum ya. Dünyada birçok gelişmiş ülke enflasyonun hızla arttığı bir döneme girdi. Kimler? Gelişmiş ülkeler. Yani... Tabii Türkiye de bu gelişmeden nasibini aldı. Yani sen de gelişmiş ülkesin. Ya sen nasıl bir yalancısın kardeşim? Dünyanın en büyük 10. ekonomisini olacağım diyorsun. Şu anda 20 bile değiliz biz. Nasıl bir gelişmişlik bu ya? G20'den Türkiye'nin, dünyanın gelişmiş 20 ülkesinden çıkarılması söz konusu. Sen diyorsun ki gelişmiş ülkelerde, sevişen ekonomilerde bir takım yükselmeler var. Nasıl? Bu. İlk defa Türkiye'nin başına gelen bir olay değil ki. Hadi be. Valla. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya yüksek enflasyonda rekorlar kırardı. Oh be lan, rahatladınız değil mi? Açıkça itiraf edin, rahatlamadınız mı? Birinci Dünya Savaşı diyor. Almanlar diyor. Yüksek enflasyonda rekor kırdı diyor. Evet. Şimdi. He lan onu düşünmedik. Bizi kıskanıyordu değil mi onlar? Oha %36.08 enflasyonu mu kıskanıyor şimdi bunlar? Tamam orası saçma olmuş. Orayı yaşanmadı say. Hikaye anlatacağım dur bir. Hatta bir kadın. Kim? O kendini bilir. Ölmüştür gerçi Birinci Dünya Savaşı'nda. Yok ya olmayabilir. Evet bugün estetik mucizeyle aramızda geziyordu olabilir. Var çünkü örnekleri. Hatta bir kadın pazarda alışveriş etmek için sepetine para doldurmuş. Bak şimdi hikayeye bak. Para doldurmuş, pazara gidip sepeti yere koymuş. O kadar geri zekalı ki sepeti para dolduruyor, sepeti de yere koyuyor. Neden? Aptalım çünkü. Olayım bu. Sebze ve meyveleri incelerken biri gelip sepeti kaparak ters yüz devirmiş. Dikkat, paraları boşaltıp sepetle kaçmış. Ya yani işte sepet bile paradan kıymetliymiş. Ya senin yazacağın yaz... Diyor ki şair bu şiirinde, bu bölümünde. Yani diyor çok acılar çekildi diyor. Almanlar da diyor Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra diyor çok yüklü diyor enflasyon yaşadılar diyor. Ama şimdi tatlım böyle örnekler vereceksek onun çok şeyi var. Mesela ben Irak'ta bu kardeşim bu gözlerle gördü, bu kulaklarla adamın bağırışını duydu. Simitçi tezgahında Irak'ın kendi dinarını gördüm ben. Ne yapayım ben de onu mu anlatayım sana şimdi? Bunun niye yaşadık biz bu bölümü? Çünkü şunu anlatmaya çalışıyor. Ya enflasyon olur tatlım lütfen bunu kırılma ne olur. Avrupa'nın 100 yılında bu tür hikayeler doludur. He? Biz de Avrupalı değil miyiz? Yo Avrupalıyız öyle deme lütfen. Ama hep kötü düşünüyorsun. Enflasyona karşı mücadeleyi en başarılı şekilde tamamlayan ülke yine Almanya olmuştur. Ama o kadar mallar ki hala bizi kıskanıyorlar. Atamadı. Almanya bu kompleksi atamadı. Bak şimdi yazının burası çok acayip. Ama bunların kaderlerinde dünya savaşları da olduğu için. Kimlerin? Almanların. Niye bu diyorsun Almanlara? İşte sevmiyorum ben ya. Ama bunların kaderlerinde dünya savaşları da olduğu için. Dünya savaşı kader. Tabii canım kader sonucu yazılıyor. Aşk olsun. Bazen enflasyon bile hafif gelir. Yani... Beter olsunlar diyor. Herhalde ben öyle anladım. Bizdeki enflasyonun yıllık oranının %36 olduğu anlaşıldı. Anlaşıldı derken işte bir kurum açıklama yaptı ama konuşmak istemiyorum onu. Yazıyı yazmaya oturmuş sonra demiş ki ya bu yazıyı yazsam da Erkan Kolçak Köstendil yazmasam da Erkan Kolçak Köstendil hayırlısı olsun. Bir yerinden gizleriz artık bakalım bir başlayalım da. İstediğiniz önlemi alın. Bak şimdi. İstediğiniz önlemi alın. İstediğiniz kadar vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemeye çalışın. Enflasyonun tüm dünyada arttığı bir ortamda halkı memnun etmeniz çok zor. Niye? Dünyadan rahatsız oluyor bunlar ya. Nasıl yani? Çünkü enflasyon tüm dünyada artıyor ya. Evet. Bizim millet tedirgin. Neden? Yani bizim millete bakıyorsun bir dertli, bir dertli. Neden? Soruyorsun diyor ki Fransa'da enflasyon çok yüksek ya. Ya insanlar alışveriş rafları boş ya. Ben çok üzülüyorum. Ben üzülüyorum. Pepe de çok üzülüyor. Yazının niye yazıldığını bak hala anlayamadınız değil mi? Rahat olun tek yalnız değilsiniz. Ben de aynı durumdayım. Devam edelim. Hani belki bir yerinden tutarız diye. Öncelikle enflasyon. Diyorsun. Evet. Merkez Bankası 2022'de enflasyonda tek haneli rakamları hedefliyor. 36'dan diyorsun tek haneli yani 9. Mantıklı bence. Evet yani 19 yılda enflasyonu 6 puan artırmış bir iktidar. Evet ya olabilir aslında neden olmasın. 19 yılda 6 puan arttıysa yani bu yılın hiç 365 günde neden inmesin ki 20? Evet ya 27 puan alt üstü bir şey değil ki. Aşk olsun tedirgin olduğun şeye bak. Emekliye, memura, asgari ücretliye rekor zamlar yapılırken diğer taraftan bu zamların birkaç ayda erimesine izin verilmemeli. Yöntemini de paylaşır mısınız bizimle? Yok. Yani onu şey yapamam. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası bu konuda kararlı görünüyor. Baktım ben. Gittim yani Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bakanlığa gittim bizatihi. Baktım çok kararlı. Lan nasıl? Düşünsene kararlı ifade o. Onu görmüş. Merkez Bankası da. Ama yine de 2022 yılı hem dünya hem Türkiye ekonomisi için kolay bir yıl olmayacak. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye'ye özgü yeni bir ekonomik modeli kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. O kadar kararlı ki 20 gün önce ismi farklıydı. Böyle kararlı bir ekonomi. Çin modeliydi 20 gün önce. Sonra ertesi sabah kalktı, gözlerdeki çekiklik gitmiş, göz kapakları yerinde. Baktık dedik ki yok lan bu Çin diye bir şey yaptık ama değil. Ya bir Singapurlu havası da var aslında. Yok tam öyle de değil ya. Endonezya yok o da çok şey yapmıyor. Bu model sadece Türkiye'de değil dünyada da tartışılıyor. Yalancının kim tartışıyor? Allah aşkına bu modeli kim tartışıyor bizden başka? Bak son 20 günde yazılmış burada örneklerini verdim size. Dünyanın önemli ekonomistleri bu modeli tartışmadı. Şöyle yaptılar. Sadece bunu duyduk biz. Bu tartışma değil Mehmet Bey size hani şu anda yaşınız yaklaşık 129 ama bu arada öğrenmiş olmanız lazım. O deminki şey tartışma tonu değil o. Tartışıyor. Başarılı olursa ekonomi dünyası için önemli bir adım olacak. Sorum geldi. Başarısız olursa? Yazıda o yok. Çünkü yazı bitiyor zaten sonu. Ocak ayı enflasyon rakamları çok önemli. Evet. Şimdi bütün ümidimiz enflasyonun yavaşlaması ve maaş zamlarının enflasyonu unutturmasıdır. Ekonominin E'sinden anlamadan tamamen basen çıkışlı bir yazı bu. Tamamen basen çıkışlı. Neden biliyor musun? Bak şimdi Ocak ayı enflasyon rakamları çok önemli diyorsun ya. Ocak ayı enflasyon rakamları bugünden daha yüksek çıkmak zorunda. Nereden biliyoruz? Çok özür dileyerek söylüyorum ben ekonomistim. Şimdi Ocak ayının hani ilk gününe bindirilen o zamlar var ya hani sıralı öpücükler böyle. Vatandaşı yakaladık öpülmekten yorgun düşmeli sevdiğin diyor ya hoca hani. Onun gibi bıraktığımda böyle nefes alacak halde kalmamalı. O kadar öpmeliyim. Öptüm. Ama şöyle diyor şair burada. Şimdi diyor ben diyor seni diyor çok öpeyim diyor. Ama sen bunu enflasyona yansıtma diyor. Kime diyor? Ha işte geldik zurnanın zi dediği yere. İsmini anmadığı kurum var ya TÜİK Pekkan oraya. Artık diyor yap bir güzellik diyor Ocak ayı enflasyonu için. Yap bir güzellik diyor. Çünkü enflasyon ümitle değişen bir şey değildir ki. Ya bilim öyle bir şey değildir. Suyu normal şartlar altında normal bir seviyede kaynattığınız zaman 100 dereceye geldiğinde şunu diyemezsin. Allah'ım inşallah kaynamaz. Allah'ım iş bu sefer inşallah kaynamaz. Ya bunu yapana geri zekalı denir. Çünkü bilim mücadele edilebilecek bir alan değildir. Özellikle sana sergileyip çıkarttıysa yani bu geri zekalılıktır. Bunu yapamazsın. Hani bileşik kaplar kanununa göre böyle U şeklindeki bir boruya buradan suyu döktüğün zaman su ortada dengelenmesin bu sefer kesin dengelen bir adım kadar eminim diyemezsin. Salak derler onu yapana. Ama beyefendi diyor ki Ocak ayı enflasyon rakamları çok önemli ümit ediyorum diyor. Eurovizyon yarışması değil ki bu. Nasıl yapacaksın? Vallahi ümitlerimiz boşa çıktı. Diyelim ki şimdi Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tamam mı? Enflasyon rakamı büyük çıktı. Büyük çıkmak zorunda. Düşürebilecek bir şey yok. Enflasyonu düşürebilecek şey ne? Mal ve hizmet fiyatlarının ucuzlaması değil mi? Nasıl olacak bu? Girdi maliyetlerini artırdın. Benzine mazota zam koydun. Ulaşım giderleri arttı. Hala gübrede, tohumda, otta, bokta indirim yok. Ama ümit ediyorum şey yapacak düşecek yani. Biz enflasyonla konuştuk. Bu kadarını da söyletmeyin artık. Enflasyonu aldım karşıma konuştum. Dedim ki 2 dakika insan ol. 2 dakika insan ol ya. Yeter dedim artık. Adana'da yeteri bilirsen yeter diye bir laf vardır. Çok seviyorum. Yeteri bilirsen yeter dedim. Enfloş dedim. Yani biz yakınız çünkü. Bu sabah gazetesinin baş yazısı. baş yazısı. Ve bu adam hiç utanmadan enflasyonu ümide bağlıyor. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışı ne yapacaksın mesela? Diyelim ki fırıncı, bak kalktı, mahallenizdeki fırıncı sabah kalktı, dedi ki ben bugün ekmeği doğalgazda yapmayacağım ya. Vallahi yapmayacağım. Ne yapacaksın? Odun toplayacağım, fırında odun yakacağım. Evet, ekmeği böyle yapacağım ve 1 liradan satacağım. E mahalle halkı o fırıncı sırtında taşımaz mı? Taşır. Peki fırıncı geri zekalı mı? Una Toprak Mahsulleri Ofisi %23 zam yapmışken unu ne yapacak? Evden mi getirecek? Yani şunu mu diyecek fırıncı mesela? Arkadaşlar ben bugün ekmeği 1 liradan satıyorum. 4 tane yapabildim. Evde o kadar varmış un. 4 tane yaptım, şahane. Bugün bütün yazılar bu düzeyde. Çünkü bunun savunulabilecek bir yanı yok. Burada çırpına çırpına 3 senedir anlatıyorum. Diyorum ki bak kardeşim, ekonomi öyle bir bilim dalı ki öyle duayla muayla olmaz bu iş. Olmaz, yapamazsın. Bunun çıkışı yok. Ve hala buna ikna etmeye çalışıyorlar insanları. Hala bu geri zekalılığa ikna etmeye çalışıyorlar. Sabah gazetesinin baş yazısı bu. E şimdi soruyorum size. Sabah gazetesinin kalanını okumaya değer mi sizce? Bence değmez. Aynı şey Ahmet Hakan'da da var. Ahmet Hakan da yazısının başlığı çok acayip ya. Demek ki işte bir araya geldiler. Dediler ki hocam bunu şey yapacağız, yani toplayacağız. 20 Aralık'takine benzer bir hamleye ihtiyaç var. Nerede? 18'lere tırmanan dolar bir gecede 12'lere indirildi. İndirildi mi? İndirildi mi yazdım. İndi. Lan nasıl? Ve bugün 13'lerde seyrediyor. 20 Aralık hamlesi o kadar tuttu ki enflasyon rakamı açıklanınca dolar uçacak diyenler bir kez daha yanıldılar. Bir uçuş söz konusu olmadı. Lan bırak! Yılbaşı. Fakat tesis edilen bu özgüven bugünlerde yeniden tehdit altında. Tehdit edenler kim? Onlar kendini bilir. Yılbaşı gecesi elektriğe, doğalgaza, köprülere gelen zamlar bir yanda, yüksek gelen enflasyon öbür yanda, vatandaşın dünyası hızla 20 Aralık öncesine dönmeye başladı. Şimdi muazzam bir atak, sarsıcı bir hamle, radikal bir radikal bir adım gerekiyor. İnsan buraya kadar gelince şunu hissetmediniz mi? Hani yazıyı öyle bir tırmandırmış ki, kes sesini ve öp beni geri zekalı demek istemediniz mi sizden? Ama öyle değil anlattı. Diyor ki sonuçları tıpkı 20 Aralık'ta olduğu gibi çok kısa sürede görülecek türden bir atak, bir hamle, bir adım. Uğur Gürses kendi sayfasında şahane bir yazı yazdı. Şahane bir yazı. Çünkü o iyi ve namuslu bir ekonomist olduğu için Merkez Bankası'nın bilançosu eksi 60 milyardan artı 70 milyara nasıl geçti diye sormuş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi tarzı matematik bilenler için söyleyeyim. Aradaki fark 60'dan 70'e çıkarken 10 değil, 130. Eksi 60'dan önce sıfıra geliyorsun yani 60. Üstüne 70 daha ekliyorsun, artı da 130 oluyor. 130 milyar doları lan nereden buldunuz diye soruyor. Sonra yazısının içinde, lütfen okuyun o yazıyı. Yazısının içinde aramadık yer bırakmamış. Ve diyor ki ben diyor teslim olmam, yok diyor, yani yok çıkmıyor kardeşim diyor. Ama Merkez Bankası'nın bilançosuna bir bakıyorsun, artı 70. Ahmet Hakan Bey de diyor ki 20 Aralık'ta yapılan benzeri bir şeye ihtiyaç var. Sakın hiç tavsiye etmem. Yani sen bilirsin, incinirsin, yine de sen bilirsin ya, ben sana ne diyeyim bu saatten sonra. Yani öyle düşünüyorsan öyle olsun. Abdülkadir Selvi'nin dünkü yazısından bir bölüm okumuş. Size demiştim ki bakın buna Cumhuriyet Halk Partisi hemen cevap vermek zorunda. Çünkü buradaki iddia yenilir yutulur bir iddia değil. Doğru mu? Diyordu ki orada Milli Eğitim Bakanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o ziyarette, hani kapı zincirlendi kilitten, kilit zincir talimatı doğrudan CHP verilmiş. Belgesiz konuşmam. Şimdi bugün köşesinde bir şey yayınlamış. Aslında paylaşabilirdim de sizle. Ha T24'te yazmış Özgür Önü. Hayır T24 aldı onu. Uğur Gürses kendi sayfasında yazdı. T24'te kullandı yazıyı. Bugün Abdülkadir Selvi diyor ki, ben diyor boşa konuşmam, benden belge, hadi bakalım sıra Kılıçdar'da diyor. Ve bir şey yayınlamış bir kağıt. Aslında diyor bu kağıt, yani bunu yayınlamak istemezdim ama diyor. Çünkü kamu görevlisi olan korumaların sıkıntıya girmemesi için yayınlamamıştım ama Kemal Bey'in talebi üzerine ilgili bölümü yayınlıyorum. Yayınlamış. İlgili bölüm okunamıyor. Gazeteyi ben almadığım için, yani internet üzerinden bütün paylaşımlara baktım, okunamıyor. Fakat rica ettim sabah. CHP'de bu işlerle ilgilenen insanlarla konuştum. Dedim ki, yani burada yazının içinde bir bölüm var. Orada görebildiğim kadarıyla diyor ki ne? Erol Bey diye biri var. O Erol Bey zaten kapının kilitlenmesi talimatını vermiş. Ve yazının altında 3 kişinin imzası var. Ertuğrul Ünlü Özel Güvenlik Müdürü, Barış Düz Özel Güvenlik Sorumlusu, Gökhan Güney Özel Güvenlik Görevlisi. Şimdi beni bir irite eden bu oldu zaten. Çünkü şunu biliyorum ki CHP Genel Başkanı'nın, diğer genel başkanları bilmiyorum, muhtemelen onların da öyledir ama CHP Genel Başkanı'nın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel koruması yok. Yani devletin tahsis ettiği polisler koruyor onu. Devlet memurları, polis onlar. Bir iki tanesini de tanıyorum geçmişte de, hani çok yurt içi seyahat yaptık beraber çünkü o insanlarla. Değiştirmedi de yıllardır bildiğim kadarıyla. Sabah aradım, dedim ki ya bu isimler kim? Bunları tanımıyoruz dediler. Ama dedim burada iddianın içinde şöyle bir şey var. Diyor ki işte Erol Bey talimat vermiş. Erol bizim öncü güvenliğimiz dedi. Öncü korumamız. Öncü koruma ne? Hepiniz bilmek zorunda değilsiniz. Anlatayım size. Bir önemli kişi diyelim ki bir toplantıya katılacak. Yani atıyorum nerede olsun, Hacettepe Teknokent'te bir konuşma yapacak. Kim? İşte Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener. Önden koruma grubunun içinden biri yollanır, o müdür değildir ama. Öyle olmaz. Yani rutinini bildiğim için anlatayım da size. Kalanını zaten konuşacağız. Önden biri yollanır. O geliş sırasında nasıl bir tedbir alınacağına bakar. Yani hangi kapıdan girilecek, nereden çıkılacak, nerede oturacak. Genelde de hep şöyle konuşulur. Beyefendi geldikten sonra hangi koridordan gidecek falan. Böyle hep beyefendiler, hanımefendiler uçar havada. İsim kullanılmaz. Girilir, çıkılır. Erol Bey, bir polis kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın korumalarından biri Erol Bey. O gidiyor Milli Eğitim Bakanlığı'na. Milli Eğitim Bakanlığı'nda diyorlar ki kendisine, biz kendisini almayacağız. Nasıl almayacaksın? Almayacağız diyorlar. O da bunun üzerine diyor ki kapı kapalı zaten. Bu kapı kapalı. Almayacaklar. Ama bunu siz söyleyemezsiniz diyor. Çok doğru. Bir yetkilinin gelip söylemesi gerek bunu. Bunu dedikten sonra dışarı çıkıyor. Hatta CHP'lilerin şöyle de bir iddiası var. Diyor ki dışarı çıkarken zaten orada güvenlik kameraları da görmüştür. Kapının kenarına zincir getirildiğini görüyor. Çıkıyor. Ondan sonraki hikayeyi biliyorsunuz zaten. İşte Abdülkadir Selvi'ye göre zincirleniyor bilmem ne. Bu konuşmanın içinde bunu yaptınız, kilitleyin. Kilitleyin diyor Erol Bey, polis memuru olan. Ve onlar da ne hikmetse, bak altında 3 kişinin imzası var. Bu 3 özel güvenlik görevlisi. Erol Bey'i dinliyorlar ve kilitliyorlar. Bugün şöyle bir şey önerdim ben. Onlar da mantıklı buldular. Erol Bey kısmetse bugünden itibaren mesela önce TÜİK Pekkan'a gitsin. Sonra Merkez Bankası'na gitsin. TÜİK Pekkan'la konuşsun. Sözü dinlendiğine göre kendisinin. Şu enflasyon rakamlarını bir düzeltsinler. Merkez Bankası'na gitsin, bir faiz indirimi istesin. Faiz yükseltilmesi istesin. Dinliyorlar çünkü kendisini. Bugün burada yazının içinde geçen Erol Bey bu. Ama CHP'liler de diyorlar ki yani oradaki o zincir görüntüsü, o kamera vardır zaten. Yayınlasınlar. Orada kapının önüne çıkıp, yani insanlar hani kapıları çekecekler, itecekler bilmem ne, o provokasyon görüntüsü olmasın diye. Bunu yapıyorsanız kilitleyin bu kapıyı diyor. Polis çünkü o. Polis, bir devlet görevlisi, ne yaşanacağını biliyor zaten. Ama adamlar da vallahi yani dinliyorlar. Ben tanımıyorum. Yani dedim ya, Kemal Bey'in korumalarından çoğunu tanırım. Geçmişte de gördüğüm için pek çok seyahat sırasında. Erol Bey'i tanımıyorum. Ya da en azından isminden tanımıyorum. Belki yüz yüze karşılaşsak karşılaşmışızdır, tanışırız. Ama dinliyorlar. Abdülkadir Selvi bugün yazısında diyor ki hadi ben açıkladım, buyurun. Buyurun. Bu saatten sonra CHP yönetimi Abdülkadir Selvi'yi ciddiye alır, tekrar bir açıklama yayınlar mı? Vallahi doğrusu bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Çok ciddi söylüyorum. Üç güvenlik görevlisinin, özel güvenlik görevlisinin tuttuğu tutanağı belge diye yayınlayıp, böyle olmuştu olay. Daha işte altta imzaları var. Özel güvenlik müdürü, özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi. Bunu belge diye yayınlayıp, sen kapıyı kilitlettirdin, üzerine zincir bağlattırdın, sonra da gelip orada açıklama yaptın demek. Ne demek? Vallahi ben bunu sizin izahınıza bırakıyorum artık. Bu saatten sonra, çünkü benim artık söyleyecek lafım kalmadı ya. Evet, Sevil Elgaz'ın dediği doğru. Erol Bey aday sözü, aday olsun. Sözü dinleniyor, ben oyumu Erol'a vereceğim diyor. Vallahi devlet memuru olduğu için şu anda Erol Bey muhtemelen yayında izliyordur kendisi. Vallahi kardeşim tebrik ederim ya. Nasıl sözü dinlenen bir insansın sen ya. Kamu kurumlarında bunu yaptırabiliyorsun demek ki. Vallahi yaptır. Yaptır. Ve böyle bir tutanak oluşturuluyor. İş bu tutanak diye. Bu arada silik silik yayınlanmış. Silik silik yani ne olduğunu bilmiyorum. Bakın ben resmen idrardan karakter tahlili yapıyorum. Saat 7:25 geçeden beri. Bin tane insanla konuştum. CHP'de buraya hani bu alanla ilgilenen insanlarla, işte CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın müşaviri Ömer kardeşimle, biz geçmişte beraber çalıştık Ömer'le uzun süre. Yani çok çok eski stajyer halini tanırım ben. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Bu görevinin dışında. Ömer'le defalarca. Ya bu saatten sonra duvarlara umudumuz Erol yazılsa yeri. Ciddi söylüyorum. Ömer'im bir kıyak geçin. Ciddi söylüyorum. Bugünden itibaren Erol Bey bir heyet oluştursun. Gitsin artık bu kamu kurumlarına falan. Erol Bey döviz büfelerini geçsin. İndirin lan şunları desin. Dinliyorlar çünkü onu. Tutanak kolay. Döviz büfesinin şeyleri, yani çalışanları doldurur ne olur. Duvarlara çare Erol yazalım. Vallahi ha işte aklımız aynı çalışıyor. Umudumuz Erol kardeşim. Bir daha önce devlet memuru Teoman vardı, hatırlıyorsunuz, gümrükçü Teoman. Reza Zarrab denen pis hırsızı. Çökertmişti herif, ağlıyordu ağlıyordu. Bunu aşamadım, dünyayı geçtim, bu herifi geçemiyorum diye. Vallahi Erol Bey muhteşemsiniz. Tebrik ediyorum. Güzel kardeşim, yap bir kıyak be. Yap yani, sözün bu kadar dinleniyorsa git sağa sola anlat yani. Burada fikri takip her zaman esas oldu, o yüzden bilin istedim. Durum budur. Ama sorarsanız Abdülkadir Selvi'nin köşesinde belge var. Tutanak. Erol Bey diye biri geldi. Dedi ki bize kapatın bu kapıyı dedi. Biz kapattık. Niye? Erol Bey. Erol Bey kim? Yetkili. Oğlum öncü polis memuru adamcağız. Görevini yapıyor. Koruma müdürü ona diyor ki gidip işte, rutindir bu işlem. Sürekli yapılır. Yani devlet büyüklerini koruma şubesi diye bir şube vardır. Nereden hatırlarsınız bunu? Maalesef kötü bir olaydan hatırlıyorsunuz. Bütün ülke adını duydu. Devlet büyüklerini koruma şube. Bunlar ne iş yaparlar? Özel dönemler için bazen geçici olarak, bazen de kalıcı olarak koruma görevlerini, koruma görevlini üstlenirler. Nereden duyduğunuzu hatırlıyor musunuz? Devlet görevlilerini koruma şubeyi. Çünkü Türkiye 15 gün boyunca bununla yattı kalktı. Ankara'da bir suikast oluştu. Bir suikast düzenlendi. Bir büyükelçiye. Oha, artık daha kalanını da anlatmayayım, o kadarını da biliyorsunuz herhalde. Arkasında koruma görevlisi olan kişi vurdu. Ensesinden vurdu hem de. Rusya'nın Ankara büyükelçisi Andrei Karlov. Hatırlıyor musunuz? Sonra onun detayları çıktı. İşte koruma şubeden geldi, atandı, nasıl geldiğini kimse bilmiyor falan filan diye. Ve bu insanlar, bu görevi idame ettiren polis memuru insanlar. Yani adamcağızın görevi bu. Ama Erol Bey'de bir karizma var. Üç kişi tutanak oluşturuyor. Niye? Erol Bey dedi ki bize, ki kapatın bu kapıyı. Bence çok mantıklı. Bilmiyorum yani, siz belgeye inandınız mı? Tekrar söylüyorum, CHP ben bir daha açıklama yapmayacağından çok emin değilim. Ha sen olsan yapar mısın diye sor bize. Bak çok açık yüreklilikle söylüyorum, sallamam. Sallamam yani. Bırak debelensin, ben belge yayınladım diye. Geçmişte o biz ne belgeler gördük. Saat aldı, parayı ödedi. Kaç parayı da hatırlamıyorum. Geçmiş gün yalan olmasın. Peçeteye yazılmış belge gördük mesela. Artık Türkiye'de medya bu hale geldi. Niye? Çünkü bu insanların dün sabah konuştuğumuz hikaye. Hani o medyada yeni bir tarz şart. Özellikle muhalefet bunu başlatmalı, sürdürmeli, yeni bir medya stratejisine ihtiyaç var diye. Özellikle yeni yılın ilk yayını ben buna ayırdım. Çünkü üzerinde işte çalıştım, bir gece önce manşetleri toparladım falan. Ama çok acayip, devletin geldiği yer burası. Milli Eğitim Bakanlığı'nın koruması, özel güvenlik. Üçü bir tutanak oluşturuyorlar. Belge bu, yasal belge. Diyor ki Abdülkadir Bey, Selvi Bey çıkartıp diyor ki işte bende belgesi var, biz diyor boşa konuşmuyoruz. Bence mantıklı. Sarsılarak mutmain oldum ben. O derece yani. Hatta gün boyu bir iki kere daha olurum düşününce. Öyle mutmain ediyor insanı. Artık Türkiye medyada bu halde ya. Ciddi söylüyorum. Gidebildiğimiz yer bu. Elimizdeki malzeme bu. Aynı Abdülkadir Selvi, kızı ve damadı ile ilgili onlarca belge yayınlandı, görüntüler yayınlandı. Bir kamu kurumundan çıkartılan bilgisayar görüntüsü yayınlandı. Ağzını açmadı. Açmadı. Şimdi 3 özel güvenlik görevlisinin imzaladığı bir kağıdı, diyor ki işte bak belge. Bir daha söyleyeyim de kapatayım. Hani bu saatten sonra CHP açıklama yapar mı? Vallahi sormadım ben. Sormadım. Yani işin doğrusu o. Sen olsan yapar mısın dersen ciddiye alacağımı zannetmiyorum. Gerçekten ciddiye alacağımı zannetmiyorum. Ama tabii burada tavır fotokopi makinesi, özür dilerim sevgili Hasan Açba. Fotokopi makinesi, bilgisayar dedim. Bir kamu kurumundan çıkartılan fotokopi makinesi. Görüntülü. Şoförle beraber çıkıyor. Ağzını açmadı, tek kelime söylemedi. Ben bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı adıma bakarım. Yani hala konuşacak gazeteci yokmuş gibi Abdülkadir Selvi ile konuşuyorsa, Kemal Bey kendi bilir artık o saatten sonra, açıklayacak bir şeyleri olur. Çağrı Erol. Vallahi. Çağrı Erol. Tanımıyorum ama Erol Bey, ya birader vallahi tanışmak istiyorum ben seninle ya. Vallahi bak. Ömer'i de özledim, ne zamandır görmüyorum. Bir gün Ömer sen ben bir rakıya çıkalım. Vallahi. Bir oturalım, konu neler yaşandı bir anlat. Nasıl ikna ettin koskoca Milli Eğitim Bakanlığı'nı? Kapat burayı, zinciri de çek. Kilit tak, kilit vardır sizin. Büyük asma kilit bul. Tamam. Ya kameranın görebileceği bir yere tak ama onu. Hadi bakayım. Hadi aslanım benim. Hadi tosunuma. Hadi yiğidime. Ben tanışmak istiyorum ya. Vay arkadaş. Ya geldiğimiz yer burası ya. Çok acıktı değil mi ya? Neyse işte, ne diyeyim. Ha ama bunu kullanacaklar mı? %1,5 trilyon. Bak ilk grup toplantısında göklerden gelen bir kararın sesinden duyacağız bunu. Yalan. Yalancı. Yalancı bunlar. Kimler? Elinizle grubu gösterdiniz. Ha yok, onlar değil. O pırlanta gibi çocuklar hepsi ya. Ne desem yapıyorlar. Olur mu yani? Onlara der miyim? Sabah da böyle salla. Sözcü'nün manşeti yaparsa AKP yapar, enflasyon rekor kırdı. Ha Cumhuriyet'i okuyacaktım ama önce Sözcü'yü okuduğum iyi oldu. Bir şey göstereceğim çünkü Cumhuriyet'ten size. Milyonlar asgari ücrete yapılan %50 zam kadar zam bekliyordu. Ama Erdoğan nefesler tutularak dinlenen konuşmasında. Siz ne dinlediniz ya tam? Hangi konuşma bu? Ben Sözcü kafasını anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. En düşük emekli maaşının 2500 liraya çıkarıldığını söyledi. Diğer emeklilere ek zam yok. Nefesinizi tutarak mı beklediniz gerçekten bunu? İlginç. Ben sabah her sabah 9'da yapıyorum yayını ya. Vallahi içinizden birini görevlendirin izlesin. Ciddi söylüyorum. Bak yayını övmek için söylemiyorum. Ama en azından bunun olmayacağını hani biz konuştuk burada da. Enflasyon rekor kırdı. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de enflasyon %29,7 idi. Ben sabah yuvarladım 30 dedim. Aradaki binde üçlük benden ya, tamam. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Enflasyonu %36,08'e yükselttiler. Vatandaş perişan halde. Bakalım. Çok acayip ya. Dün Mersin metrosunun temel atma töreni vardı. Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer törene ev sahipliği yaptı. İyi Parti lideri Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı oradalardı. Orada Kılıçdaroğlu, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın dedi. Ama Kemal Beşik'in ümidi var. Enflasyon ümitle besleniyor biliyorsunuz. Ümidin çok olursa enflasyon düşüyor. Ümidin azaldığında enflasyon yükseliyor. Böyle şeker gibi bir şey bu. Valla galiba. Abanıyorsun baklavaya, yükseliyor mesela. İnsan gibi yaşıyorsun, yürüyüşünü yapıyorsun işte. İçtiğin suya dikkat ediyorsun, uykuna dikkat ediyorsun, gıdana çok dikkat ediyorsun, düşüyor. Herhalde öyle bir şey, bilemedim ki. Litrelik rakıya 86 lira zam geldi. Sebep? ÖTV'yi gömdüler. ÖTV'yi katladı %47. İçki ve sigarada %47 artırıldı. 17 liralık sigaralar 22 liraya çıktı. Sabah sevgili Ozan kardeşim, Ozan Bingöl kardeşim çok güzel bir çalışma yapmış. 25 liralık sigaranın diyor 20 lirası vergi oldu diyor. 25 liralık sigaranın 20 lirası vergi. Nasıl? İçmeyin sigara da. Litrelik rakıya 86 lira zam geldi. Yani hani biz oradan bir 35'lik. Yanına ne vereyim abim? Peçete, yani bardak yeter. Çünkü yanına bir şey alacak durumumuz yok. Yanıyla geliyor zaten. Yana doğru dönük geliyor hatta böyle. Kullanması kolay olsun diye. Neden? Öyle. Diyanete sorsan içki haram. İçkiden alınan vergi yok değil, o lazım bize. Bu bize lazım. Lan nasıl? Ha işte böyle. Devam edelim. Sözcü böyleydi. Bir Gün gazetesine bakalım. Yangın var manşeti bugün Bir Gün'ün. Zam yağmuru sürerken yıllık enflasyon %36.8'e çıktı. Uzmanlar ortada insanların açlığa sürüklendikleri hazin bir manzara var diyor. Gıda ürünlerindeki, temel gıda ürünlerindeki artışlardan örnek vermişler. Bu arada Deutsche Welle, hani bize inanmıyorsun, Almanlar bizi kıskanıyor ya bir de onlar. Niye kıskanıyor hala anlayabilmiş değilim. Mehmet Barlas bile yazdı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sepet paradan daha değerli, düşün bak. Boru değil, kıssa anlatıyor sana burada. He. Ama adamlar şu anda iyi. Bizi niye kıskanıyor? Onu bilmiyorum işte. Ben de anlamadım onu hiç. Durup durup düşünüyorum. Hiç bok anlamıyorum ben ondan. Kompleks varsa demek. Ondandır. Margarin fiyatı %114, un %86, tavuk %86, ayçiçek yağı %76, süt %72, artış oranları bunlar. Makarna %60, dana eti %56, ekmek %54, yumurta %47. Bugün Erinç Hoca'nın, Erinç Yelda'nın çok güzel bir yazısı var. Elbette yani ben asla kıyaslamam kendimi. Bu alanda benim en güvendiğim akademisyenlerden biridir. Çok da severek okurum. İyi ki var hoca. Ama o da benim de dikkat çektiğim bir tehlikeden bahsediyor. Hiperenflasyon tehlikesi kapıda diyor. Çünkü bu saatten sonra biz bir sarmala gireceğiz. Ya bunu görebilmek için ya Mehmet Barlas gibi oturup ümit edeceksin. Ki ümitle olmuyor bu. Ben çok ümit ettim. Mesela geçemedim birinci sene üniversitede sınıfı. Valla çok ümit ettim. Mesela sonra tek dersten olmadı. Halbuki ümidim falan tamdı yani. Mümtaz Hoca'dan anayasa hukukunu 3 kez almak zorunda kaldım mesela. Tek dersten gümlüyordum. Çok ümidim vardı. Olmadı. Çünkü hoca acayip sorular soruyordu. İstediğini yazamıyordum onun. Ama sonra 3 senenin sonunda arada Yavuz Hoca ile Yavuz Sabuncu ile, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın o da. Çok ümit etmeme rağmen geçemedim. Sonra geçtim. Biz de ümit edeceğiz artık. Ama Erinç Hoca'nın hiperenflasyon, beni salla, benimki önemli değil. Bak bütün tecrübesiyle, akademik unvanıyla söylüyor sana. Hiperenflasyon tehlikesi var, dikkat diye. Neyse, bu kardeşin de biraz öğrenmiş demek ki. Evrensel zamlar durdurulsun, ek zam verilsin. Ay tatlım, çok iyi niyetlisin. İktidar politikalarının yüksek kur, işsizlik, faiz ve enflasyona boğduğu milyonları yüksek enflasyon ezmeye devam etti. Ücretler ve maaşlar eridi. Sendikalar zamlar durdurulsun, ek zam verilsin dedi. Hangi sendikalar? Memur sen mi? Ali Yalçın. Ekzam mı istedi? Ay, ay, ay, ay. Ay inşallah ortada istememiştir, ortalıkta bir yerde. Sonra çok mahcup oluyor, kızarıyor. Kameralar kuruluyor, arazi oluyor. Vay arkadaş ya. Bu arada Evrensel'in birinci sayfasında küçücük görülmüş bir haber var. Onu paylaşayım sizle. Eğitim sistemimiz nasıl boka battı diye anlatıyor. Mardin Kızıltepe'de taşımalı eğitim sistemiyle eğitim gören binlerce öğrencinin sorunları anlatılıyor. Kimi okul listelerinde 10 servis aracı görünüyor ama öğrenciler 5 araçla taşınıyor. 14 kişilik araçlarda 20-25 öğrenci yolculuk yapmak zorunda. Sonu? Korona. Çocuklar üst üste çünkü. Üst üste çocuklar. Neden? Araç mı yok? Ama oraya yazmışsın hocam bak. 10 tane servis aracımız var diye. İstesene. İste. Sana çünkü orada istek listesi yollayan devleti yönetenler. Yani bu devlet öyle bir devlet ki isterse kadırgalarını şundan, yelkenlerini bundan falan diye anlatır sana. Yollasın. Yok mu Mardin'de halinden memnun bir AKP'li iş insanı? İş insanı, birey. Yani cinsiyetçi olmayalım lütfen. Rezalet ya. Bakın sevgili Sezer demiş ki markette birçok ürün alarm kutusu içinde, dolmalık fıstık ton balığından sonra bebek bezinde alarmını gördüm bugün. Kadın gelmiş pazara, sepet para dolu içi, geri zekalı çünkü. Elinde para dolu sepette geziyor. Zaten bunun farklı bir versiyonu da kırmızı başlıklı kız da büyükannesi biliyor. Biliyorsun. Aa, biliyorsun onu kurt hikayesi. O zaten Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da elinde para dolu sepetle gezen kadından türemiştir. Tabii. Sana da başka hiçbir yerde yapmazlar bu kıyığa. Bak bu programda ancak bunu duyabilirsin. Şimdi detayını anlatıyorum. Kolay mı çıkıyor o edebiyat yayınları? Hehe. Getiriyor koyuyor da adam alıyor parayı döküyor sepeti alıyor kaçıyor. Niye? Yani şöyle düşünüyor muhtemelen. Yarın Almanya tarihinden yazıldığında bu olay var ya. Gitmeden önce düşünsene kahvede arkadaşlarını anlatıyor. Oğlum bugün pazarda bir eyleme imza atacağım. Ha bizim kuşak anlamayacak. Muhtemelen geri zekalı diyecekler. Ama yıllar sonra üzerinden 100 yıl geçmeden herkes bunu konuşuyor olacak. İşte o zaman şöyle şeyler oluyor. Hani Mehmet Barlas'a demin Ümit hikayesinde söylediğim gibi arkadaşlar kağıt oynuyorlar o arada. Ohel oynanıyor. Berlin'de bir kıraathane hep öyle oynanır. Ohel oynuyorlar diyor biri aralarında. En dobrası, en açık sözlüsü. Sonra Mehmet Barlas yazıyor bunu. Sepet almış, sepet. Emekliye ne yaptın normal emekliye? İşte öyle yaptı. Ya onu biliyorsa onlar zaten yükseldi ya işte o. Peki. Yeni Şafak. Ya bugün var ya sabah bunu okurken benim cinim sıçradı. Çünkü geçmişte başyazarlığını da yapmış olan o hani Sanrı sahibi abi var ya Osmanlı bile bu kadar hızlı yükselmedi yazmış. Ne oldu? Osmanlı bu kadar hızlı yükselmedi. O olur demek ki ona iyisi denk gelmediyse. Kimden alıyordu ki acaba Osmanlı? Ondandır o. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti isterler ki ölelim. Nasıl efendim? İsterler ki ölelim. Ört ki ölem. Cumhuriyette bir tarz değişikliği var fark ediyor musunuz? Cumhuriyet giderek sözcüleşiyor. Neden? Çünkü Cumhuriyet'in çıkışı kalmadı. İçindeki iyi muhabirlerin tamamını verdiği Aykut Küçükkaya'yı şutladı. Böyle bir grup emekli albay amca. Vallahi emekli albay olmak kötü mü? Değil ama böyle olacaksan kötü. Yani emekli itfaiye müdürü olmak da kötü. Emekli gazeteci olmak da kötü böyle yaşayacaksan. Oturup ya sözcüye benzetsek satarız aslında. Yani satmaz mıyız? Satarız. Satmaz mıyız ya? Yahu Mirim peynir ekmek gibi satar gazete. Bu arada hep beraber buyurun. Türkiye layıktır, layık kalacak. Oh rahatladım tamam. Satar bu gazete ya. Gazete çok hızla sözcülleşiyor. Bu sözümü bir yere yazın ya. Ha, çok önemli olduğu için değil, hatırlatma babında. Satışı böyle görüyorlar. Gazetenin içini boşalttılar. Vay arkadaş ya. Neyse, kısmet işte. Ama acayip benziyor ya. Renkler tutmuyor sadece. Ama gazete baksan, hani manşetinden itibaren gazeteyi oku. Ya yıllardır bu gazeteyi okuyan, hem evinde okuyan çocukluğundan beri, hem de gazetecilik yaptığım dönemde de her gün periyodik olarak okuduğum bir gazete, hala öyle olarak söylüyorum, gazete hızla sözcüleşiyor. Ama oranın şey, orada dükkan var. Bence orayı açmayın. Yeni Şafak'ın manşeti: ihracat 225.4 milyar dolar. Ama ihracat tebliği, bak ihracat tebliği nerede bakıyorsun şimdi? İhracat tebliği, hani ihracatı yapan ödemeyi aldığı anda %25'ini Merkez Bankası'na karşılık yatırmak zorunda. Yok. Yıllık enflasyon %36. Evet, öyle yani. Haber bu kadar. Hande Hanım soruyordu ya annemin, bakacağız unutmayalım diye. Bu kadar. Haberin içinde birinci sayfadan verirken Yeni Şafak gazetesi, enflasyonu artıran ulaşım ve gıda oldu yazmış. Yani artıyor bu şerefsizler ya, ulaşımla gıda. O zaman bak, Mehmet Barlas'a biri söylese mesela, tanıyayım. Ben tanımıyorum kendisini. Çok mutluyum. Çok seviyeli bir beraberliğimiz var. Tanışmıyoruz. Biri söylerse, ulaşım giderleri arttığında enflasyon artıyorsa, ne kadar ümit ederseniz edin Ocak'ta da artacak demek o. Neden? Ulaşım şeyi arttı, fiyatları arttı. Ama iyi haber şu, Almanlar hala malca bizi kıskanıyor. Bilmiyoruz neden. Onu olmadı işte ya. Kısmet değilse demek. Nasip değilmiş. Biriniz söyleyin ama. Vallahi biriniz söyleyin. Vay arkadaş ya. Adam haberi içeri saklamış. Diyor ki enflasyonu artıran ulaşım ve gıda. Yiyor efendim bu insanlar. Bunlar ısrarla yemeye devam ediyor. Ve bu yediği için de enflasyon düşmüyor işte. Bir böyle kıl kıl uzatarak cok cok yaparlar ya. Akşam memura %30,5, emekliye %67. Güzel. Enflasyon var mı? Hemen bakalım. Enflasyon vardır oğlum, yazmışsınızdır bir yere lan. Saçmalama. Saçmalama. Hayır, bunu yapmış olamazsın. İnanmıyorum. Enflasyon haberi yok mu akşam gazetesinde? Var, olmaz olur mu? Maaş zammı haberinin altına satır yazmışlar. Ama maviye beyaz yazmış, zaten görmüyorsun ne olduğunu. Gıdadaki artış enflasyonu azdırdı, yıllık 36,1. Gıdadaki yiyor bunlar. Bu millet yiyor kardeşim bu. Halbuki bu yemese, halbise bu yemese gayet iyi olacak. Ama yiyorlar efendim. Yiyorlarmıştı. Yani ısrarla diyorum ki yemeyin. Yok, yiyor. Yiyor yani. Defalarca uyardık kendisini. Yemeyeceğim dedi. Bundan sonra daha da yemez dedik. Baktık yiyor. Hala yiyor efendim. Durduramıyoruz. Bugün Türkiye'de medya ne halde sorusunun cevabı. Bunu anlatıyor adam. Mehmet Barlas da bunu anlatıyor. İşte Yeni Şafak gazetesi de bunu anlatıyor. Şahane değil mi? Bak, dünyanın en tuhaf gazetesi. Milyonlara Ocak zammı. Evet. Enflasyon. Dur şimdi ya. Ne enflasyon ya? Enflasyon haberi var. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyiz dedi. Takvim gazetesindeki enflasyon haberi bu. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyiz. Enflasyon ne kadar ki? Onu boş vereceğim. Onun bir önemi yok ki. Çok saçma. Yok öyle bir şey. İhracat patladı, onu söylemiş miydim? Peki ben sana ihracatta yeni tebliğ yayınlandı. İhracat yapanlar ödemeyi aldıkları günün hesaba geçtiği andan itibaren %25'ini Merkez Bankası'na karşılık olarak yatırmak zorunda. Onu yok, onunla yok öyle bir şey. Saçma. Yok birinci sayfasında Takvim Gazetesi'nin. Yok, bildiğin düz yok. Bu insanlar gazeteciyim diye geziyor. Utanmaz, arlanmaz. Yani anlatılır, anlaşılır bir şey değil. Ama ne diyordu İsmet Paşa konuşmasında? Bak bu önemli, ne olur aklınızda kalsın. Gökhan Akçura'nın yazısında, müthiş yazısında var. Şimdi iktisadi açığın girift olan, güç olan asıl milli kısmına geliyorum. Mecliste konuşma yapıyor. 13 Kasım 1929. Devlet hayatında olduğu gibi millet hayatında da kendi kaynağıyla, yani üretimiyle yetinmek endişesi. İşte asıl büyük tedbir budur. Millet kendi üretiminden fazla sarf etmeyerek kanaatkar bir hayata girmek mecburiyetindedir. Ah be paşa. Yaşasa şimdi sorardık. Neyle? Yok ki. Hangi kaynağımızla? İnsanlara patates soğan ekmeyin denildi. Yani her yere, boş bulduğunuz her yere ekim yapın denildi de neyle ekecekleri söylenmedi. Çiftçi yaşayamıyor Türkiye'de. Vallahi bildiğin yaşayamıyor. Mümkün değil. Ürettiğini, yani 1,5 liraya mal ettiğini 90 kuruşa sat diyorlar. Başka çaresi yok. Ya da çürümeye terk et diyorlar. E soruyorum size, kim yerli milli ya? Vallahi bu yayını izleyen AKP'liler siz düşünün. Kim yerli, kim milli? 1929'da yerli malı haftasıyla, ya sen en sıkıştığın anda yapabileceğin şey en azından şu var kardeşim. Üretilen var ya bu ülkede, yaşarız ya. Az yeriz ama yaşarız. Şimdi iki domatesine bir domates yiver ya. Ne olur ya. Bunu diyen herif kendi hayatıyla örnek olmak zorunda. Olur mu? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz farklıyız. Çok normal. Etnik kökenler, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler, her şeyimiz farklı. Da bizi ortaklaştıran kocaman bir ülke. Biz burada birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden korkmadan. Bir arada, zenginlik içinde. Bunu yapmanın yolunun da birbirimizden korkmamak için konuşmak olduğunu biliyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Becerir miyiz? Vallahi beceririz. 6 yıldır yapıyoruz ve bundan sonra da yapabileceğimize inanıyoruz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Bu yayına destek olmak isteyenler, lütfen YouTube kanalına abone olun öncelikle. Bu son derece önemli. YouTube kanalına abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz elbette şu yukarı doğru baş parmak işaretini, yani beğeni düğmesini tıklayın. O YouTube tarafından bu yayın başkalarına da önerilecek demek. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da öyle olacak. Ama isterseniz bu yayına YouTube üzerinden maddi katkı iletmek mümkün. Katıl düğmesini kullanabilir bunun için. Süper Chat ve Süper Sticker uygulamalarından, o chat bölümünün, sohbet bölümünün hemen üstündeki bölümden kullanarak yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.